Bismillahirrahmanirrahim. Kalem suresine başlayacağız. Kalem suresi, Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra nazil olmuş olan sure. Mekki bir sure olduğu ittifakla sabit. İlk dönemlerde nazil olmuş olduğu biliniyor. Dolayısıyla Mekki surelerin ele aldığı konuları ele almaktadır. Ve Nun ile başlar. Nun bir harftir. Bundan maksadı ne olduğu üzerinde çok bazı fikirler ortaya atılmış olsa bile bu gibi ayetler müteşabihattan olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla en doğrusunu Allah bilir deyip geçmek en güzel tavırdır. Kur'an-ı Kerim'de böyle Mekki surelerde bu şekilde harflerle başlayan sureler var. 29 surenin başında bu şekilde Yasin gibi, Taha gibi, Elif, Lam, Mim gibi, Nun, Kaf gibi böyle harflerle başlıyor. Bunlardan maksat nedir? Niye böyle başlar? Bunun üzerinde usulü tefsir kitaplarında daha geniş bilgi bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili neredeyse 10 taneye yakın görüş söyleyenler olmuştur. Bir kısmı bu harfler surenin ismidir demiştir. Mesela Nun deyince Nun suresi, Kaf, Kaf suresi, Yasin, Yasin suresi gibi. Taha, Taha suresi gibi. Yani surelerin isimleridir diyenler olmuştur. Ama mesela Elif, Lam, Mim hem Bakara hem Ali İmran'ın başı Elif, Lam, Mim'dir. O zaman nasıl olacak yani? İki tane surenin adı ikisi de Elif, Lam, Mim mi olacak? Demek ki çok da uygun bir görüş değil. Bir kısmı Kur'an'ın isimlerindendir demiş. Bir kısmı kendince bir takım manalar vermiş. Mesela Elif, Lam, Mim. Elif Allah'ın Elif'i. Lam Cibril'in Lam'ı. Mim Muhammed'in Mim'i. Allah'tan Cibril'e, Cibril'den Muhammed'e yani. Gibi bu şekilde manalar verenler olmuş. Fakat bir dayanağı yok yani bunların. Yani mesela diyelim ki Ayn, Sin, Kaf. Yani mesela Ayn işte Allah'ın Alim isminin baş harfi. Ne bileyim işte mesela Mim diyelim ki Melik'in baş harfi. Gibi böyle bir takım tahminler. Neden yani başka bir isim değil de o? Aynı harfle başlayan başka isimler de var. Neden o değil de öbürü? Bunun bir dayanağı yok. Böyle birçok görüşler ortaya çıkmıştır. Peygamberimizle Allah arasında bir şifre olduğunu söyleyen bir görüş de var. Allah ve Resulü arasında bir şifre. Başkasının bilmesi mümkün değil. Diyenler var. Bu gibi harfler, Nun gibi, Yasin gibi, Taha gibi, bu gibi harfler müteşabihattan olduğu kesin. Ali İmran suresinin ilk sayfasında هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ hunna ummul kitab ve uharu muteşabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. O Allah kuluna kitabı indiren, o kitabın içinden bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabih. Muhkem nedir? Manası açık olan, anlaşılır olan, birkaç manaya gelme ihtimali olmayan, manası belli olan. Ve kitabın anası bunlardır. Yani bunlara göre düşünülür, bunlara göre konuşulur. Bunlardan hüküm elde edilir. Bunlara göre yaşarız. Manası açık olanlar. Ama ve uhar müteşabihat, bir kısmı da var ki müteşabihtir. Yani birkaç manaya gelme ihtimali var. Birbirine benzer. Yani şu mu, şu mu, şu mu? Birkaç ihtimal ortaya çıkar. İşte kalbinde eğrilik olanlar bunlara uyarlar. Çünkü muhkem olan, manası açık olan ayetlere karışamazlar. Oralarda farklı görüşler ortaya koyamazlar. Oraları bozamazlar, oraya müdahale edemezler. Ve bu müteşabihata müdahale edebilirler. Oraya girerler, orada bir şeyler karıştırmaya kalkışırlar. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. O müteşabihat olan ayetlerin tevilini, yorumunu ancak Allah bilir. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. İlimde derinleşenlere gelince onlar da der ki hepsi Rabbimizin katındandır, hepsine iman ettik. Şimdi burada وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ dedikten sonra durursanız böyle olur mana. Devam ederseniz, yani Allah bilir, rasihundan olanlar, derinleşmiş olanlar da hepsi Allah katındandır derler, konuşmazlar, hepsine iman ettik derler. Bunları kurcalamazlar. Eğer orada durursanız mana böyle oluyor. Ama devam ederseniz, durmazsanız, yani oradaki vav harfini atıf harfi gibi kabul ederseniz, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Böyle okursanız, o zaman onun tevilini, yorumunu Allah ve ilimde derinleşenler bilirler ve derler ki hepsine iman ettik. Oradaki vav harfi, yani o da müteşabih. Müteşabih ayeti anlatırken Allah müteşabih bir vav harfiyle, iki ihtimal var o vav harfinde. Verrasihun derken oradaki vav ya istinafiyedir, yani yeni bir cümle başlıyor. Yani Allah'tan başkası bilmez. Verrasihun, ilimde derinleşenler ise der ki hepsine iman ettik, hepsi Rabbimizin katından. O zaman mana böyle olur. Yani oradaki vav yeni bir cümlenin başlangıcı. Vav istinafiye, iptidaiye ya da. Ama o vav atıf vavı olursa, bir evvelki kelimeyi atfediyorsa, mesela Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ati'ullaha ve Resul. Vav, oradaki vav atıf vavı. Allah'a ve Resulüne itaat. Aynı şekilde burada da eğer atıf vavıysa, Allah bilir ve men ya'lemu te'vilehu illallahu ve rasihun. Allah ve rasihun olanlar bilir. Başkası bilmez yani. O zaman yani bu müteşabih ayetler üç kısım. Bir kısmı Allah'tan başkasının bilemeyeceği. Bir kısmı alimlerin, normal alimlerin araştırma sonucunda kafa yorarak, ilmi incelemeler yaparak bulabilecekleri, anlayabilecekleri müteşabihat. Bir kısım müteşabihat da var ki ancak ilimde çok derinleşmiş olanlar, biraz da arif olanlar, yani yalnızca zahiri ilimlerde derinleşmiş değil, batını ilimler dediğimiz tasavvuf gibi, kalbi de güçlü yani, maneviyatı da güçlü, alimlerin ancak anlayabileceği. Demek ki bütün müteşabih ayetler aynı değil. İşte bu nun gibi ayetler, elif la mim gibi, bunlar Allah'tan başkasının bilemeyeceği cinstendir. Yani alim de bilemez. Bu hususta başka şeyler söyleyenler, mesela nun işte hani eskiden, şimdi var mı bilmiyorum, peki artık görmez olduk onları da, belki ilkokulda vardır. Divit okka, hatırlıyor musunuz? İçinde mürekkep olur, batırır batırır yazardık hani ilkokulda, böyle göstermek için. Böyle bir ara derste var, bunu öğretiyor öğretmenler. Mesela eskiden kuş tüyünü batırıp batırıp yazarlarmış ya hani. Onun gibi. Nun şekli böyle değil mi? İşte o mürekkep konulan şey gibi. Nun vel kalemi ve mâ yesturun. Nun vel kalem. Divit ve ok, yani kalemle o mürekkebin konulduğu şey. Onu işaret ediyor diyenler olmuştur. Nurdan bir levhadır diyenler olmuştur. Cennette bir nehrin adıdır diyenler olmuştur. Ama şu bir gerçek ki, Allah bilir deyip geçmek en güzelidir. Çünkü nun tek başına bir harftir. Harfin manası olmaz. Harflerden bir kelime meydana gelir, kelimenin manası olur. Harfin manası olmaz. İşte bu ayetler hakkında, böylesi surelerin başında olan Yasin gibi, bu harflerin manasını Allah bilir deyip geçeceğiz. Ama peki neden gelmiş olabilir? Hikmeti ne olabilir? Manayı bilemeyeceğiz de, o kesin. Ne kadar ne söylersek söyleyelim, kesin bir sonuca varamayacağız. Bugüne kadar hiçbir alim de illa da bunun manası budur diyebilmiş değil. Yani belki şu olabilir, yani belki şuna işaret demiştir. Yani bunların manasını Allah bilir deyip en son geçmek zorunda kalmışlar. Peki Allah Azze ve Celle bunları neden göndermiş olabilir? Hikmeti ne ola ki? Kafirler, Peygamberimiz onlara Kur'an okuduğu zaman ses yapıyorlardı. Taşları böyle vuruyorlardı birbirine. Ellerini vuruyorlardı filan. Ses yapıyorlardı. Sesi duyulmasın, konuşması anlaşılmasın diye. Bugün de bunu medya yoluyla yaparlar. Hakikati bastırabilmek için, hakikati bastırabilmek için böyle medyayı kullanırlar. Sesimizi boğmak isterler. O gün de o günün medyasını öyle kullanmışlar. Ebu Lehebler Peygamberimizin peşinden ayrılmıyor ve sürekli aleyhinde konuşuyor ve ses gürültü yapmak suretiyle dinlemeyin bu adamı demek suretiyle Efendimizin konuşmasının dinlenilmemesini sağlıyor. İşte onları bir an için susturmak maksadıyla Allah Azze ve Celle nun dediği zaman herkes şaşırıyor. Yani Arapçada böyle bir şey yok. Böyle bir kelime yok. Elif, la, mim. Gerçi bu medeni surelerde ama Bakara ve Ali İmran'da, ama orada da sonuçta kafir var yani. Ama daha çok bu 29 surenin başında var böyle. 27'si Mekki surelerdedir. Bakara ile Ali İmran sadece medenidir. Gerisi hepsi Mekki'dir. Mekke'de nazil olmuş, yani hicretten evvel nazil olmuş olan surelerde var. Ve bir surenin böyle başladığını görürseniz, hurufun mukatta'a deniyor bunlara, kesikli harfler. Nun mesela, elif, lam, mim, kesik kesik. Yani elem değil mesela, elif, lam, mim, elem, ulim gibi bir de böyle okunmuyor yani. Elif, lam, mim, ayrı ayrı sayıyorsun harfleri. Ya, sin, kef, he, ye, ayn, sad. Harfleri tek tek sayıyorsun. O yüzden buna hurufu mukatta'a deniyor. Mukatta'a bu manada yani kesikli. İşte bunlar gelince kafirler duruyor böyle. Bu ne diyor yani? Alışmadıkları bir şey. İşte o arada mesaj veriliyor onlara. Sonra onlara şu denmiş oluyor. Bu Kur'an harflerden oluşan bir kitaptır. Ey kafirler, haydi siz de benzerini yazsanıza. Madem ki gerçekten bunun insan sözü olduğunu iddia ediyorsunuz, samimisiniz bundan, gerçekten böyle iddia ediyorsanız, haydi o zaman onun benzerini yazsanıza. Bu kitap Elif'ten, Lam'dan, Mim'den, Ha'dan, Ta'dan, yani Yasin'den, Nun'dan, böyle harflerden müteşekkil. Haydi madem ki insan sözüdür, haydi benzerini yazın. Siz de bu harfleri biliyorsunuz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onlara meydan okumuş oluyor. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. İnsanın kelamı olduğunda hakikaten samimi olarak bunu söylüyorsanız, haydi benzerini yazın. Bakara'da ne buyuruyor? Ve in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ved'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, hakikaten samimi olarak şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Önce Kur'an-ı Kerim o kitabın benzerini getirin dedi, getiremediler. 10 tane suresi olsun bari dedi. 10 tane surenin de benzerini getiremediler. Sonra bir tane surenin benzerini getirin dedi. Yine getiremediler. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamadınız madem. وَلَنْ تَفْعَلُوا Ve asla da yapamayacaksınız. Çünkü insan kelamı değil. O halde فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korkun. Madem ki benzerini getiremiyorsunuz, o halde Allah'tan korkun da insan kelamı demeyin. İnsan kelamı olsaydı benzerini yazmanız mümkün olurdu. Böyle Kur'an'ın suresi gibi kendi içinde mükemmel bir uyum, kelimelerin uyumu, ses uyumu, yüksek edebiyat, yüksek bir mana, gayipten haber vermeler, bilimsel bir takım gerçekler gibi böyle bir takım mucizelerin olduğu bir eser yazın. Bir kısa sure olsun yazın. Gayipten haber verin, dediğiniz gibi çıksın. Bilimsel bir gerçekten haber edin mesela 100 sene sonra, 1000 sene sonra ortaya çıkacak olan mesela diyelim gökyüzüyle ilgili bir gerçeği söyleyin. Yani mesela 50 sene sonra olacak bir olayı söyleyin. Mesela Kur'an gibi böyle ezberlenmesi kolay bir eser meydana getirin. Mesela Kur'an'ın böyle ahkamı gibi hükümler vaz edin. Yani öyle hükümler koyun ki mesela dünyadaki suç oranını azaltsın. Dünyada bir medeniyet meydana getirsin. Haydi öyle hükümler meydana koyun. Yok. Cahiz der ki, hem alimdir hem şair. Muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebey bil suyufa mecbur oldular. Yani harflerle, Kur'an harflerden müteşekkil, nun, kaf, ye, ayn, sad, harflerden müteşekkil. Muarazay bil huruf, harflerle muaraza edemediler, Kur'an'a karşı koyamadılar, kılıçlarla karşı koymak zorunda kaldılar. Kur'an-ı Kerim bunun meydan okuyarak söylüyor 1400 yıldan beri. haydi kulumuza indirdiğimiz bu kitaptan şüphe ediyorsanız haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Ve istediğinizi de çağırın. Ve o şuhedâekum min dûnillâh, Allah'tan başka bütün profesörlerinizi de çağırın. Haydi yazın, eğer sadıksanız, hakikaten inanıyorsanız bunun insan sözü olduğuna. Eğer bu meydan okumaya karşılık bir tane sure yazılmış olsaydı, Kur'an'ın suresi gibi, hoş, Kur'an suresi gibi ezberi kolay, yüksek edebiyata sahip, yüksek ahlaka sahip, medeniyetin esaslarını içeren, gayipten haberler veren, bilimsel gerçeklerden haberler veren, mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ, güneş hareket halindedir, gidiyor. Kendisi için tayin edilmiş olan bir yere doğru gidiyor. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. 1400 sene evvelden güneşin hareket ettiğini ve gittiğini söylüyor. Mesela bu daha yeni bulundu. Mesela yıldızların yerlerine yemin olsun ki, yıldızların yerleri de neci ya Rab, anlaşıldı ki yıldızların yerleri dediği kara delikler, acayip bir çekim gücü var. Büyük bir güneş yanmış, yanmış, yanmış, ömrü bitmiş, sönmüş. Bizim güneşimiz genç, o yüzden daha sönmedi. Çok güneş vardı, çoğu söndü gitti. Milyarlarca yıl içerisinde. O güneşlerin yeri, yani güneş küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Bir bilya kadar. Çöküyor, çöküyor, çöküyor, çöküyor, çöküyor. Ama çekim gücü değişmiyor. Korkunç bir çekim gücü var. Ona yaklaşan bir dünyayı fırlatıyor, atıyor bir yere. Sıfır saniyede. Adeta içine doğru alıyor gibi ama nereye attığı belirsiz. Yıldızların yerlerine yemin olsun ki diyor Kur'an-ı Kerim ve eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir. Neden böyle ifade kullanıyor şimdi? Demek ki önemli bir şeyden bahsediyor. Kara deliklerden. Mesela dağları kazık gibi çaktık buyuruyor. Hakikaten de incelenmişler. Dağların o görünen, bizim gördüğümüzden daha fazlası aşağıda. Kazık gibi çakılmış. Mesela buyuruyor ki, siz o dağları sabit sanırsınız, halbuki onlar bulutlar gibi hareket halindedirler. Dağ nasıl hareket halinde, hem de bulut gibi. Biz dağı sabit sanıyoruz gerçekten de. Ama ayet diyor ki hareket ediyor. Dağ hareket etmiyor. O zaman ne demek istiyor? Dünyanın döndüğünü anlatmak istiyor. Dönüyor diyor, bulut gibi. Yani o hızla dönüyor. Dünyanın döndüğüne işaret ediyor. Hareket halinde olduğuna. Daha bunun gibi 50-100 kadar ayet söyleyebiliriz yani. Bu şu ana kadar bildiklerimiz. Daha da ileride bulunacak olanlar hariç. Mesela diyelim ki Firavun'un cesedini çürütmeyeceğiz. Yunus suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Firavun'un cesedini çürütmeyeceğiz, senin cesedini çürütmeyeceğiz ve senden sonraki nesillere ibret olasın diye bırakacağız. Çürümeyeceksin. Kızıldeniz'de tam o olayın, Musa Aleyhisselam'la o olay orada gerçekleşti. Tam orada kumların arasında secdeye kapanmış bir şekilde çürümemiş ceset bulundu ve üzerinde yapılan incelemede karbon 14 yöntemiyle, dünyanın en gelişmiş yöntemiyle yapılan incelemede 3000 yıllık olduğu tespit edildi. Tam Musa Aleyhisselam'ın çağı. Tam Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı çağ ve tam o olay da Kızıldeniz'de oldu. Bu bizim kitaplarımızda 1000 yıl evvel zaten yazıyordu. Hem İsrailoğullarının kaynaklarında, Yahudi kaynaklarında, hem bizim kaynaklarımızda Bu daha yeni bulundu, daha yani son 30-40 sene içerisinde ve oradan kaçırıldı, götürüldü. İngiltere'de British denilen bir müzede saklanıyor. Fotoğrafını gördüm ben. Eti çürümediği gibi saçı bile sarı hala görünüyor. Kur'an'ın verdiği haberler bunun gibi. Mesela diyelim ki Rum suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Rumlar mağlup oldular ama tekrar galip gelecekler. Bid'i sinin içinde, 9 sene yani içinde yeniden galip gelecekler. Tek sayılar 3, 5, 7, 9 demek. Bid'a kelimesinin manası bu. Bid'i sinin içinde tekrar tam 9 sene sonra galip geldiler. Halbuki Rumlar bitmişti. İranlılar Rumları mahvetmişti. Ve Allah dedi ki tekrar galip gelecekler. Tam 9 sene sonra Kur'an'ın dediği gibi Rumlar İranlıları yendiler. Bunun gibi yani. Öyle normal cümle yazmak değil. Kur'an'ın suresi gibi. Gayipten haber veriyor. Bilimsel gerçeklerden haber veriyor. Öyle bir kanun koyuyor ki mesela bütün insanlığa ışık tutuyor. Öyle kanunlar koyuyor ki mesela suç oranını azaltıyor. Öyle şeylerden bahsediyor ki insanın derinliklerinden bahsediyor. Gayipten haberler veriyor. Hadi böyle bir sure yazın. İşte bu da, bu kitap da böyle harflerden oluşmuş. Nun, ya, sin, ta, he, böyle harflerden oluşmuş. Hadi yazın. Yazamadılar. Yazsaydılar Kur'an'ın bu iddiası çürümüş olacaktı. Ve dolayısıyla da Haçlı seferlerine gerek kalmayacaktı. Bir tane suresinin benzerini yazabilseydiler Muharebe-i Bisuyuf'a, kılıçlarla muharebeye, bize saldırmaya, Haçlı seferleri düzenlemeye, yedi devlet beraber olup da bize saldırmalarına gerek kalmayacaktı. Bir sure yazsaydılar işte yazdık diyeceklerdi, iş bitecekti ve bütün Müslümanlar dinden dönecekti. Savaşa da gerek kalmayacaktı. Bu meydan okuma 1400 yıldır devam ediyor ve hala bir tane suresinin benzerini yazabilmiş değiller. Yazsınlar görelim. Dünyada böyle bir kitap var mı? 600 sayfa olacak ve kelimesi kelimesine ezberlenebilecek. Hem de normal zekalı insanlar tarafından. Çok zekiler de değil. İkinci bir kitap göstersinler. Ve böyle 1400 yıllık bir eser olacak ve bir kelimesi değişmemiş olacak. Böyle bir eser göstersinler. Ve böyle 1400 yıllık olacak ve gayipten haberler verecek. Hocam Tevrat'ta var mı böyle şeyler? Var ama yanlış olarak var. Mesela Tevrat'ta kainatın 6 günde yaratıldığı anlatılırken diyor ki mesela 3. gündü yanlış değilsem ya da 2. gün işte bitkiler yaratıldı. Ondan sonra da 3. gün ve 4. günde güneş yaratıldı. Halbuki güneşsiz bitki olmaz. Bilime ters yani söyledikleri. Zaten Tevrat, Musa Aleyhisselam zamanındaki Tevrat kayboldu. 700-800 sene sonra Uzeyr Aleyhisselam tarafından tekrar yazıldı. Ve içinde de bir sürü yalanlar, dolanlar sonradan katıldı. Daha başında Tekvin kitabı yani Tevrat'ın başı, orada bile bir sürü bilimsel hatalar. Marus Bukayl diye bir yazar var. Ben okunuşunu tam bilemiyorum. Yanlış okumuş olabilirim adını. Müslüman değildi. Önce Hristiyanlı, sonra bu şahıs Müslüman oldu. Bu dünya çapında bir doktor. Bu Hristiyan aslında öncesinde. Tevrat'ı, İncil'i iyi bilen bir adam. Müslüman olduktan sonra da Arapçayı da öğrenmiş. 50-60 yaşından sonra Arapça öğrenmiş bir adam bu. Ve diyor ki Tevrat'ta ve İncil'de olan hatalar Kur'an'da yok diyor. İnsanın kökeni nedir kitabında? İnsanla ilgili diyor Tevrat'ın verdiği bilgilerin yanlışları var. İncil'lerde yanlışlar var. Bilime tamamen zıt, tamamen yanlış olduğu ispatlanmış bilgiler var. Kur'an'da böyle hata bulamazsınız diyor. İşte Allah Azze ve Celle Nun derken diyor ki yani bu kitap harflerden oluşmaktadır. Haydi siz de yazsanıza benzerini. Evet. Nun ve bunun gibi harfler üzerinde birçok görüş var ama doğru olan budur. Diğer görüşler çok sağlıklı değil. Yani sonuç olarak biz bu gibi harflerin Allah ile Resulü arasında bir şifre olduğunu da söyleyebiliriz. Belki Peygamberimiz anlıyor ama sahabe-i kiram da bunu sormamış Peygamberimize. Ya da bize gelmemiş. Yani Allah Resulü mesela Nun şudur diye açıkça mesela Elif, Lam, Mim budur. Böyle bir şey ifade etmemiş ve demek ki sahabe-i kiram da kendilerine gerekmeyenleri sormuyorlarmış. Bu da sahabenin ahlakı. Anlıyor yani bu ayet müteşabihtir. Ve biz bundan mesul değiliz. Bu belki peygamberimize özeldir. Nasıl ki mesela bir padişah diyelim ki bir valisine bir mektup gönderir. Mektubun bir kısmı halka okunmak içindir. Bütün avam için millete okunur. Bir kısmı da halka okunmaz. Vali bilir sadece. Valiye özeldir orası. Aynen öyle. Bu gibi ayetlerin peygamberimize özel olma ihtimali de var. Yani Kur'an'da anlaşılmaz olan bir şey olur mu? Kur'an kendisinin mübeyyin olduğunu, açıklayıcı ve açık olduğunu ifade ederken nasıl olur da böyle ayetler olur? Evet, bu ayetler var ve bunlar Kur'an'ın açık olmasına engel değildir. Evet, Kur'an-ı Kerim mübindir, açıktır, açıklayıcıdır ama içinde 3-5 tane kelimenin bu şekilde olması ona ayrı bir güzellik katmaktadır. Yoksa 3-5 tane kelimenin bizim tarafımızdan anlaşılmıyor olması kitabın mübin olmadığını, açık olmadığını göstermez. Mesela diyelim ki ben size bir kitap verdim, bu kitabı okudunuz, ben size kitap açık, güzel, anlarsın dedim. Mesela siz diyelim ki içinden, koca kitaptan 10 tane kelimeyi anlamadınız. Der misiniz bana, hocam sen anlarsın demiştin ama ben 10 tane kelimeyi anlamadım. Pes yani. Yani kitabın tamamını anladıysan, 10 tane kelimeyi anlamadıysan bu yeter zaten. Yani 10 tane kelimeyi de anlamayı ver ne olur. Bu kitabın açık olmadığını göstermez. Demek ki kitap açık ama içinden bazı kelimeler, bu aynı zamanda şu maksatladır. Yani insanoğlunun her şeyi anlayamayacağını, acziyetini insana göstermek içindir. Yani ne kadar ilim sahibi olursan ol, Nun karşısında duracak kalacaksın. Elif, Lam, Mim dediği zaman durup kalacaksın. Ne? Bilemeyeceksin. Acziyetini anla. Aynı zamanda insana bu mesajı da vermektedir yani. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Kaleme ve kalemle yazılanlara. Kalemin yazdıklarına yemin olsun ki. Demek ki Allah Azze ve Celle burada da hani Alak suresinde ne demişti, ne buyurmuştu? عَلَّمَ الْاِنْسَانَ بِالْقَلَمِ Allah insana kalemle öğretir. اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ buyurmuştu. اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ buyurmuştu. Yani Allah kalemle öğretir ve insana bilmediğini öğretir. Yani insan, ilmin kaynağı insanın kendisi değil. Allah yani. Dolayısıyla buradaki kalem Allah Azze ve Celle katındaki levh-i mahfuzu yazan o kutsal kalem olabilir. Levh-i mahfuz Allah katındaki ana levha, ana kitap. Her şeyin içinde yazılı olduğu, bir ağaçtan yaprağın düşeceğinin bile yazılı olduğu. O yaprak ne zaman düşecek ağaçtan? Bir ağacın kaç yaprağı olacak? Ona varana kadar her şeyin yazılı olduğu ana kitap. o kitabı yazan kalem de olabilir bu kalem. Ama esas itibariyle Allah Azze ve Celle kaleme yemin etmekle, yani kalemin ehemmiyetine işaret etmek istiyor. Ve ey insanlar, Allah kalemle öğretir, o halde kalem kullanın ve tarih boyunca kalemin önemi hiçbir zaman kaybolmamıştır. Kalemle bir şeylerin yazılması her zaman gerekli olmuştur. Kalem bugün mesela printerlar ile, yazıcılar ile belki başka türlü kalemler çıktı yani. Bildiğimiz kalemler hala varsa da bilgisayarlarla yazılar, artık printerlar ile yazılar çıkıyor. Ama sonuçta o da bir kalem yani. Kalem şekil değiştirmiş olabilir ama o da bir kalem. Ve sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Sen Rabbin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Yani ey Resulüm, sana kimiler mecnun diyecekler ama sen onlara Allah'ın ayetlerini okuyorsun diye seni böyle itham edecekler. Ama sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Yani bu senden değil. Aslında sen bir mecnun olabilirdin. Rabbinin nimeti sayesinde mecnun olmaktan kurtuldun. Yoksa başına gelen o olay, Cebrail'in sana gelmesi, sen gerçekten de mecnun da edebilirdi yani. Cebrail'in sana gelmesi, senin o anda mecnun olmana hakikaten sebep de olabilecek bir olaydı. Cebrail'i görmek ne demek yani? Aklını kaybedebilirdin de, ama öyle değil, öyle olmadı. Allah seni korudu. Allah'ın nimeti sayesinde bir mecnun değilsin ve sen Allah'ın nimeti içerisindesin. Yani sana Allah vahiy göndermiş, seni peygamber seçmiş, sana yol göstermiş ve seni peygamber seçmekle, insanlara örnek yapmakla seni yükseltmiş, makamını yükseltmiş. Sen bu nimet sayesinde mecnun değilsin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle böylece peygamberine moral veriyor. Çünkü kendisine mecnun diyecekler. Şimdi bize mesela vahiy gelmeyeceğine göre, diyelim ki bir Müslümana da böyle iftiralar atanlar olacak. Peygambere bile iftira atılmış. Kimi mecnun demiş, kimi kezzab, yalancı demiş. Kezzabul eşir, şımarık yalancı. Kendini bir şey zannediyor yani, peygamberlikten bahsediyor. Sen kim, peygamber olmak kim gibi. Böyle diyenler olmamış mı? Olmuş. Şair diyenler, kahin diyenler. Bunlar bize şunu gösteriyor. Yani doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur misali, sizi de böyle kovanlar olacak. Size böyle iftira atanlar olacak. Zulümlere uğrayacaksınız, iftiralara uğrayacaksınız, sabredin. Bakın, peygamberinize bile böyle dediler. Siz kim oluyorsunuz yani? Hele hele bugün internet ortamı var ki, eline bilgisayar alan istediği adama küfrediyor, iftira atıyor, yazıyor, çiziyor. Nasılsa kimi yazdığı da bellisiz. Giriyor internet kafeye, istediği adama istediği iftiraları yazıp yazıp çıkıp gidiyor. Nasılsa kimse de bilmiyor. Bilsen ne yapacaksın ki zaten? Ama kıyamet yok mu? Kıyamette görüşeceğiz yani. Öyle bilir bilmez konuşmak, iftira atmak neymiş? Kıyamette göreceğiz. Bize de böyle iftiralar atıldığı zaman bunu düşüneceğiz yani. Demek ki peygambere bile böyle iftira atıldığına göre, yani bize de atılır. Normal. Belki o iftira atanların bir kısmı ileride de pişman olacak. Belki de anlamamış. Peygamberimize mecnun diyenlerin bir kısmı daha sonra iman etmedi mi? Etti. Allah Azze ve Celle o yüzden ilk ayetlerde hemen böyle konuşanların hepsini ismini vermiyor, damgalamıyor ve cehennemliktirler demiyor. Çünkü bir kısmı daha sonra iman edecek. Ama biraz evvel Alak suresinde de temas ettiğimiz gibi namazı engel olan kişiyi ne yapacağım demişti? Perçeminden tutup sürükleyeceği cehenneme. Bu neyi gösteriyor? Öyle yapan adamın asla iman etmeyeceğini. Allah böyle dedikten sonra artık o kişinin iman etmeyeceği anlaşılır. İman edecek olan kişiden Kur'an-ı Kerim ya bahsetmiyor ya da ismini vermeden ya da tam belli etmeden bahsediyor. Mesela Hazreti Ömer de o zaman Müslüman değil ama ondan ya hiç bahsetmiyor. Çünkü daha sonra Ömer iman edecek. Allah biliyor. Ama Ebu Cehil iman etmeden geberecek. Allah onu bildiği için ayette ondan bahsediyor. اَرَأَيْتَلَّذِ يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Namaza engel olan o kafiri gördün mü? Çünkü o daha sonra iman etmeyecek. تَبَّتْ يَدَى اَب۪ي لَهَبْ وَتَبْ Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu. İş bitti yani. Tamam yani mühürlendi. İş bitti. وَتَبْ kurudu yani bitti. Yani bu ne demek? Yani bir daha iman etmeyecek. Yani iman etmez yani artık. İman edecek olsa o zaman Kur'an yanlış söylemiş olur. Kur'an diyecek ki o iki eli kurudu, o ve karısı cehenneme girecekler diyecek. Ondan sonra onlar iman edecek. Olur mu öyle şey? O zaman bu kelamın Allah'tan olmadığı anlaşılır. Değil mi? Demek ki geleceği bilmeyen birisi yazıyor bunu. Allah çünkü hata yapmaz. Allah hata yapmadı zaten. Tebbet yede Ebi Leheb dedi. Ve Ebu Leheb asla iman etmedi. Allah çünkü zaten biliyor iman etmeyeceğini. Burada da Peygamberimize Mecnun demiş, kahin demiş, bir takım iftiralara inanmış olanlar. Onları Kur'an-ı Kerim rezil etmiyor. Çünkü bunların bir kısmı sonra iman edecekler. Ama bir kısmı iman etmeyecek. Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler onları söylüyor. Bu Kur'an'ın mucizelerindendir. Kur'an bir adamın adını verecek ya da böyle direkt ondan bahsedecek. Mesela Ebu Cehil'in adı geçmiyor ama ondan bahsettiğinde ittifak var yani. Bütün müfessirler diyor ki bu ayet Ebu Cehil hakkında geldi. Namaza engel olan oydu. Ve dolayısıyla da onun cehenneme sürükleyeceğiz dediğine göre demek ki o daha iman etmeyecek. Ve etmedi de, etseydi Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı anlaşılırdı. Etmedi. Allah kimden bahsettiyse böyle o iman etmemiştir. Bir tane hata yok. İnsan sözü olsa bir tane hata olur yani. Aleyhinde mesela konuşur ama o iman eder mesela. Böyle bir olay yok yani. Ve sonra buyuruyor ki ve inne leke le ecren gayre memnun. Sana öyle bir ecir var ki gayre memnundur. Yani kesintisiz. Ey Resulüm yani üzülme. Sana öyle bir ecir var ki bitmez, tükenmez. Bunlar daha ilk başta gelen ayetler. Yani Allah Azze ve Celle peygamberimize moral veriyor. Peygamberimiz tek başına ne yapacağını bilemiyor. Kimse iman etmiyor. Ve Allah ona moral veriyor. Ey Resulüm. Rabbin sana kesintisiz bir ücret verecek. Ebedi bir cenneti sana verecek. Sen üzülme. Sen devam et. Burada ne ile müjdeleniyor Peygamberimiz? Ebedi cennetle. Daha sonra gelecek olan Vedduha suresinde ne ile müjdeleniyor? وَلَسَّوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَ Gelecek günler bugünden daha iyi olacak. Mesela inşirahta وَرَفَعَنَا لَكَ زِكْرَكَ Sen adını yükselttik. Senin şanını, şerefini. Halbuki o zaman daha yükselmemiş. Ama Allah buyuruyor ki yükselttik, iş bitti. Yani bizim için ha olacak ha olmuş, farkı yok. Allah olacak olan bir olayı olmuş gibi anlatır. Rafa'na geçmiş zaman. Geçmiş zamandaki olayı anlatır gibi. Ve rafa'na leke zikrak. Senin zikrini, şanını, şerefini yükselttik. Halbuki daha yükselmemiş. Yani yükselecek. Ama yükselttik diyor. Yani iş bitti, tamam. Karar verildi yani. Mühürlendi yani. Bitti yani. O iş olacak yani. Oralarda, o surelerde Allah-u Teala peygamberimize moral verirken böyle moral veriyor. Yani senin adını yükselteceğiz. Gelecek günler daha güzel olacak. Üzülme. Mâ vedda'aka rabbuke ve mâ kâle. Rabbin sana darılmadı, sana küsmedi, seni bırakmadı, terk etmedi, seni yalnız bırakmadı. Böyle moral veriliyor. Burada da böyle bir moral var. Yani sana ebedi cenneti verecek Allah. Kesintisiz bir ücret. Bunun için değer yani. Mücadeleye devam et. Sen benim temsilcimsin. Dünyada devam et mücadeleye. Şimdi bize vahiy gelmeyeceğine göre, mesela biz de zor günler geçirdiğimiz oluyor. Daha da olacak. Asıl zor günler de geridedir. İslam düşmanları çok zulmedecekler daha Müslümanlara. Bize vahiy de gelmeyeceğine göre, ama zaten gelmiş işte vahiy yani. Bize özel kitap mı gelecek? Yani Mekke müşrikleri gibi biz de kitap mı isteyeceğiz yani kendimize özel kitap? Bize özel vahiy mi gelecek? İşte kitap gelmiş zaten. Bu bize de hitaptır. Ama aynı zamanda Allah bir de özel olarak da bazen hitap edecek. Sadaka rüyalarla bize vahiy gelmeyecek ama vahyin bir çeşidi olan sadaka rüyalar ile moral verilecek. Peygamberimize direkt vahiy geliyor. Ama bize öyle vahiy gelmeyeceğinden vahyin bir çeşidi olan sadaka rüyalar ile moral verecek Allah. Allah yani kulunu yalnız bırakmıyor. Sen Allah'a hizmet ettin mi Allah seni yalnız bırakmıyor. Çünkü morale ihtiyacı var dava adamının. Çünkü bazen olur ki afakanlar basar adamı. Kendini çok yalnız hisseder. Hiçbir şey yok gibi hisseder. Morali sıfıra gelir neredeyse. Öyle zor günler geçirir, öyle zor kararlarla karşı karşıya kalır ki, çok kötü günler geçirir. Dünyası kararır. İşte Allah kuluna o günlerde özel destek vermesi gerekiyor ve o zaman sadaka rüyalar artıyor. Burada da Allah'ın peygamberimize moral verdiğini, onu koruduğunu görüyoruz. Ve sonra buyuruyor ki ve inneke leala hulukin azim. Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Yüce bir ahlaka sahipsin. Şimdi yüce ahlak nedir? Hazreti Ayşe annemize peygamberimizin ahlakını sormuşlar. Demişler ki Resulullah'ın ahlakı neydi? Allah, yüceler yücesi olan Allah kulunu övüyor. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Hiçbir peygamber bu şekilde övülmemiş yani. Peygamberimiz bu şekilde övülmüş. Yüce ahlaka sahipsin. Onu yaratan Allah onu övüyor. Sormuşlar Hazreti Ayşe annemize, Allah böyle övdüğüne göre peygamberimizin ahlakı nasıldı yani? Allah bile övüyor yani. Demiş ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz demişler. İşte demiş onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bu ne demek? Bu şu demek yani. Allah'ın ahlakı yani. Yani Allah Azze ve Celle'nin ahlakı Kur'an'daki ahlaktır. Mesela Allah neye kızar? Peygamberimiz de ona kızıyor. Allah neyi sever? Peygamberimiz de onu seviyor. Allah'ın çirkin gördüğünü çirkin görüyor. Güzel gördüğünü güzel görüyor. Allah Azze ve Celle kendi sıfatından ona başka insanlara verdiğinden çok daha fazla vermiş. Mesela Allah'ın kızdığına kızmamak kötü bir ahlaktır. Allah'tan daha fazla merhametlilik taslamak. Yani ben Allah'tan daha merhametliyim dercesine. Allah mesela kafirleri sevmem buyuruyor. Allah kafirleri sevmez diyor. İnna Allah la yuhibbul kafirin. O mesela kafirleri seviyor. Güya hoşgörü. Güya işte sevgi. Allah'ın sevmediğini mi seviyorsun? Allah'ın sevmediğini sevmemek, Allah'ın düşman olduğuna düşman olmak Kur'an ahlakıdır. Allah'ın sevdiğini sevmek Kur'an ahlakıdır. Kur'an'daki tüm ahlaki kurallar, gıybetin haram olmasından tutun, cömertliğin güzel olmasına kadar, bütün aklınıza gelen, bildiğiniz bütün güzel ahlaklar Kur'an ahlakıdır. Kur'an'ın reddettiği ahlaklar da, bunlar da terk edilmesi gereken ahlaklardır. Allah Resulü'nün ahlakı öyleydi. Kur'an'ın reddettiği ahlak onda yoktu. Kur'an'ın kabul ettiği ahlak onda vardı. Mesela Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki ben çocuktum. Annem beni götürdü. Peygamberimize teslim etti. Dedi ki ya Resulallah bu senin yanında yetişsin. Sen hizmetini görsün. Ayakkabını getirsin, abdest suyunu getirsin. Sen hizmetçin olsun. Senin yanında yetişsin. Senin çocuğun gibi. Olur diyor Peygamberimiz. Onun yanına almış. Ona diyor, Enes bin Malik anlatıyor. Diyor Peygamberimize 10 yıl hizmet ettim. Bana diyor bir defa vurmadı, bir defa kızmadı. Niye yapmadın demedi, niye yaptığım şeyi de niye yaptın demedi. Onun eli gibi yumuşak bir el görmedim diyor. İpekten de yumuşaktı diyor. Ve inneke le'ala hulukin azim. Yüce ahlaka sahipsin sen ey Resulüm. Bir adam gelmiş peygamberimizi tutmuş böyle burasından böyle yapmış. Peygamberimizin o sırada üzerinde kıldan bir hırka varmış. Mübareğin boynu kıpkırmızı olmuş. Cahil bedevi adam gelmiş diyormuş ki Allah'ın sana verdiklerinden bana ver. Ganimetlerden filan yani. Sanki hakkı var, sanki alacağı var. Efendimiz de gülmüş. Buna verin bir şeyler demiş. Vermişler. Demiş ki memnun musun? Yok demiş adam. Sahabeden bazıları adam dövmeye kalkışmışlar. Demişler saygısıza bak sanki alacağı varmış gibi. Hem peygamberimize böyle yaptı hem de bir de böyle konuşuyor. Efendimiz diyor ki adama karışmayın. Adama diyor ki ben eve gidiyorum sen de benimle beraber gel. Biraz da evde varsa bir şeyler evden de vereyim sana. Adam eve götürüyor, biraz da evden bir şeyler veriyor. Ondan sonra, şimdi memnun musun diyor benden. Adam evet diyor. Efendimiz buyuruyor ki git biraz evvel o insanların yanında böyle konuştun benimle, seni öyle bilmesinler. Git onların yanında de ki ben memnunum. Adam da gidip bunu yapıyor. Sonra Peygamberimiz geliyor buyuruyor ki, benimle sizin misaliniz şuna benzer. Bir adam devesini kaybediyor, elinden kaçırıyor. Herkes deveyi kovalıyor. Güya tutmak için. Onlar kovalıyor, deve daha da hızlanıyor. Sahibi diyor ki bırakın devemle beni baş başa, karışmayın deveme. Yerden bir tutam ot alıyor, devesini onunla yakalıyor. İşte diyor ben oyum, siz de kovalayanlarsınız diyor. Size bıraksam adamı dövecektiniz, adam dinden imandan çıkıp gidecekti. Çünkü mesela peygambere kızmak, peygambere küsmek gitmek, dinden çıkmak olur. Onun için Allah Resulü çok merhametli davranıyor yani. Bu şekilde Efendimiz'de yüce bir ahlak olduğunu görüyoruz. Hanımlarına karşı şefkatli, merhametli, kızına karşı bile saygılı, hizmetçi bile mesela ya Resulallah dese lebbeyk diyor, efendim buyur diyor, hizmetçiye bile. Mesela kendisini kuru ekmek yemeye davet etmişler. Çok fakir insanlar varmış. Kuru ekmek yemeye davet etmişler. Hiç kırmamış onlar. Gitmiş kuru ekmek yemiş onlarla beraber. Tabi her zaman gidememiştir ama demek ki o sırada bir vakit bulmuş. Ve gerek eşleri, gerekse arkadaşları, hiç kimse ahlakından rahatsız olmamış. Mesela Uhud Savaşı'nda o okçular yerlerini terk ettikleri için kazandığımız bir savaşı kaybettik. Kazanmıştık halbuki. Okçular söz tutmadığı için, o tepeyi terk ettikleri için düşman oradan bize saldırdı ve 70 şehit verildi ve Peygamberimiz de yaralandı. Yüzündeki miğferi yüzüne battı, dişi kırıldı. Buna rağmen kızmadı. Yani ben size demedim mi burada duracaksınız? Neden burayı terk ettiniz? Biz olsak böyle deriz yani. Kızarız yani. Çok kızarız hem de. Hem de öyle bir kızarız ki. Çünkü 70 tane şehit verdi o hata yüzünden. Hem de biri de amcası. Hamza. Böyle bir hata yapacaksın ve komutan kızmayacak. Pek mümkün değil yani. İnsanüstü bir şey yani. Ve ayette buyuruyor ki sen Rabbinin nimeti sayesinde onlara sert davranmadın. Yoksa o gün öyle bir gündü ki iyice kızman lazımdı onlara. Ama Allah sana bir o anda kalbini yumuşattı senin. Çünkü çok büyük hata yaptılar. Allah Resulü böyle korundu yani. Yanlış ahlaklardan Allah Azze ve Celle onu muhafaza etti. Ayşe annemiz diyor ki hiç kimseye eliyle vurmadı. Savaşın dışında. Ve iki şey arasında tercih etme hakkı verildiği zaman kolayı tercih etti. Ümmetine kolaylık olsun diye. Zorlaştırmadı, kolaylaştırdı. Güzel ahlakın çeşitli yönleri bunlar. Yani güzel ahlak ne yani? Her zaman cömertlik değil. Yani mesela insanların kaldırabileceği noktayı düşünüp ona göre kolay olanları tercih etmesi. Yoksa kendisi kaldırır, kendisi güçlü. Ama biliyor insanlar zayıf yani. Ona göre davranıyor. Bu da güzel ahlak yani. Hiç kendisi için intikam almadı diyorlar. Rivayetler böyle. Kendi nefsi için intikam almadı. Mesela Mekke'yi fethetti. İsteseydi hepsini kılıçtan geçirirdi. Kendisini Mekke'den hicret etmek zorunda bırakanlar, onu öldürmek için suikast planlayanlar, 13 yıl boyunca kendisine zulmedenler, 3 yıl boyunca ambargo uygulayanlar, aç susuz bırakanlar, hepsi eline geçmişti. Mekke'nin fethinde hepsi eline geçti. İstese hepsini kılıçtan geçirir yani. Ama Dedi ki benden ne bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Yıllarca bana zulmettiniz. Şimdi elime geçtiniz. Ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Dediler ki sen Kerim'sin. Kerim bir kardeşimizin de oğlusun. Senden af bekliyoruz. Dedi ki hepiniz serbestsiniz. Peygamberimizin ahlakını görüp de bir sürü insan iman etmiştir. Böyle bir ahlak yani. İman ettiren bir ahlak. Bu ne demek? Acaba mesela bizim ahlakımızı görenler iman ediyor mu? Yani Allah Resulü'nün ahlakı iman ettiriyor yani başkasını. İman ettiriyor. Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Mesela kıyamet gününde diyelim ki bir kadının iki tane kocası varsa bu dünyada kıyamet gününde hangisiyle evlenecek? Cennette hangisiyle evlenecek? Buyuruyor ki kadının ahlakın hangisinin ahlakından memnunsa onunla evlenecek. Güzel ahlaklı olanı tercih edecek kadın. Orada tabii kadın öyle güzelleştirilecek, öyle güzelleştirilecek ki huriler bile onun yanında çirkin kalır. Öyle güzel olacak ki ehli cennetin kadınları ve o kadın hangisini tercih edecek? İki kocası vardıysa mesela dünyadayken, diyelim birisi öldü sonra bir daha evlendiyse veya boşandı bir daha evlendiyse hangi kocasıyla orada cennette evlenecek? Ahlakı güzel olanla buyuruyor. En hayırlınız diyor, hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır. En hayırlınız ahlaken en iyi olanınızdır. Sürekli böyle. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden sen yüce ahlaka sahipsin buyuruyor. Yüce ahlaka sahip olan peygamber, yüce ahlaka sahip olmanın gereği olarak ne yapması lazım? Madem yüce ahlaka sahip, o zaman ne yapması lazım? Birkaç ayet aşağısında buyuruyor ki فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ O kafirlere, o inkar edenlere itaat etme. Ne demek istiyor? Ayetler arası bağlantı. Yani daha oraya gelmedik de şimdi bu ayetle sonraki ayetin bağlantısını şimdiden kurmak istiyorum ben. Yoksa daha oraya gelmedik aslında. Yani yüce ahlakın ilk şartı kafire itaat etmemektir. Bakın Kalem suresi de yine ilk zamanda gelen surelerden değil mi? Yeni daha işin başında. Vallahi Azze ve Celle orada da kafire itaat etme buyuracak. Bu ayetle de bağlantısı var. Yani yüce ahlaka sahipsen kafire itaat etmeyeceksin. Çünkü yukarıda olan aşağıda olana itaat etmez. Yani üstün ahlaka sahip olan alçak olana itaat etmez. Çünkü sen üstünsün, o alçak. O halde madem yüce ahlaka sahipsin, kafire itaat etme. Bir, ikincisi itaat edersen ona benzersin. Ve yüce ahlakı kaybedersin. Derece düşersin. O halde yüce ahlakın demek ki ilk şartı kafire itaat etmemektir. Demek ki kafire itaat edenler yüce ahlakın ilk şartını yerine getirmemiş olurlar. Anladınız mı? Yani bugün mesela adaba dikkat eden bir Müslüman veya bazı cemaatler büyüklerine hürmetkar, küçüklerini seviyor. Mesela diyelim cömert, mesela gıybet yapmıyor, haset değil, haset yapmıyor. Bunun gibi yani güzel ahlakın bazı şeyleri kendinde bulunuyor. Mesela boş konuşmuyor. Bu kişi güzel ahlaklı demek mi? Ama kafire itaat ediyor. Demek ki kafire itaat ettiği zaman güzel ahlaklı sayılmayacak. Çünkü kafire itaat bir kere Allah'ın bu emrine itaat etmemektir. Allah emriyle bu ayetiyle kafire itaat etme diyor. Sen itaat ediyorsun bir kere. Bu Allah'a itaatsizliktir ve güzel ahlakı terstir. Bir kere güzel ahlak sahibi olan Allah'a itaat eder. Kafire değil. Sonra itaat edersen zaten ahlakın kalmaz ki. Onlara benzersin. Onun için ahlakı bir de bu yönüyle ele almanız lazım. Güzel ahlak nedir? Kötü ahlak nedir? Güzel ahlak nedir desem herkes hemen cömertlik ve falan filan der. Kötü ahlak ne desem mesela gıybet, haset dersiniz hemen. Halbuki kafire itaat de kötü ahlaktır. Kötü ahlakı hem de en kötüsü. Çünkü kafire itaat ettiğin zaman diğer kötü ahlaklar ardından gelir. Nasıl ki içki kötülüklerin anası, kafire itaat da öyle. O da kötülüklerin anası kötülüklere götürüyor. İtaat ettikçe sen onlara benziyorsun. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki ya Rabbi yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Bizatihi peygamberimiz bile böyle dua ederdi. Ahlakı zaten güzeldi ama daha da güzel olsun diye. Ya Rabbi yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Ve tabi ondan eğitim alan sahabe-i kiram onlar da o şekilde oldular. Onlar da her birisi ahlak abidesi oldu. Düşünün yani mesela Hazreti Ömer kızını diri diri toprağa gömmüş birisiydi. Müslüman olmadan evvel. Müslüman olduktan sonra öyle bir insan oldu ki karıncayı incitemiyordu. Bir gün otururken bir güvercin konmuş yanına. Hayvan onun bir şöyle yani istemeden bir hareket yapmış. Hayvan da uçmuş. Uçar yani kuştur uçar yani. Gidiyor ileride konuyor bir yere. Bir yılan güvercini kapıyor. O kızını bile diri diri toprağa gömen Ömer ben ne yaptım diyor. Hayvanın diyor yani yem olmasına sebep olduğum. Acaba bana bir günah var mı? Acaba bir ceza ödemem gerekiyor mu? Ona buna soruyor. Bilen var mı? Nereden nereye gelmiş yani? Peygamberimize demişler ki bir kadın var çok ibadetkar. Abide bir kadın. Geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. Ama demişler komşularına da diliyle eziyet ediyor. Herkese laf söylüyor. Onun bunu kalbini kırıyor. Allah Resulü buyuruyor ki ondan hayır gelmez. O cehennemliktir diyor. Kötü ahlakın cehenneme götüreceğini işaret ediyor. Namazla olmaz diyor yani. Namaz ayrı, oruç ayrı ama güzel ahlak olmazsa olmaz. Şimdi ben size bu deminki noktaya bir daha temas etmek istiyorum. Başka bir açıdan sen yüce ahlaka sahipsin ayeti ile o kafirlere itaat etme ayeti arasındaki bağlantı. Birkaç ayet aşağıda o var. Onunla bağlantısı. İmanın iki boyutu var. İbadetin iki boyutu var. Ahlakın da öyle iki boyutu var. Şimdi uzun uzun girmeyeceğim ama kestirmeden bir iki kelimeyle bu ahlakın iki boyutuyla ilgili. Şimdi ahlak bir bildiğimiz ahlaklar, güzel ahlaklar konusu var. Bir de şu var. Akla gelmeyen bir bölümü var. Güzel ahlak bize der ki her şeyi, her hakkı hak sahibine vermek lazım der. Şimdi mesela bu ceket benimse, güzel ahlak diyor ki sana bu ceketin sahibine vermek lazım. Mesela bir başkası diyelim ki benden bunu zorla almaya kalkarsa, sendeki güzel ahlak sana der ki yardım et, almasınlar, alamasınlar, gasp edemesinler, hak onun hakkıdır, hakkını ver, yardımcı ol der. İşte dünya Allah'ın dünyası mı? Evet. Kullar Allah'ın kulları mı? Evet. O halde bu dünyada Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Evet. Ama Allah'ın dediği olmuyor. İşte güzel ahlak diyor ki bize Allah için mücadele et. Allah'ın hakkını Allah'a ver. Allah'ın hakkını birileri gasp etmiş. Yani benim ceketimi birisinin gasp etmesi gibi. Nasıl ki bana yardım etmen lazım. Güzel ahlaklıysan o anda bana yardım etmelisin. Mesela diyelim ki birisi mesela bir kadına mesela kötülük yapmak istiyor. Ahlaklıysan, namusluysan kadına yardım edersin. Bana ne dememelisin. Aynı şekilde Allah'ın hakkını gasp ediyorlar. Ahlaklıysan Allah'a yardım edersin. Allah'ın senin yardımına ihtiyacın var. Yani Allah'ın dinine. Tabii ki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah'ın dinine yardım edersin. Allah seni imtihan için göndermiş. Tabii ki sana bana ihtiyacı yok. Ama bizi imtihan için göndermiş. Dolayısıyla güzel ahlak hakkı hak sahibine vermeyi gerektiriyor. Biz dünya Allah'ınsa Allah'ın dediği olur diyoruz ya hani her zaman. Bu ne oluyor? Ahlakın gereği oluyor yani. Dolayısıyla Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olur demeyenler güzel ahlaklı olamazlar. Hakkı hak sahibine vermiyor çünkü. Bu hak Allah'ındır. Allah'ın dediği olmalı. Dünyada onun istediği gibi bir dünya kurulmalı. İnsanların dediği gibi değil, Allah'ın dediği gibi. Bunu söylemek ahlakın gereğidir. Bunu söylemeyenin ahlakı eksiktir. Hakkı hak sahibine vermiyor demektir. Mesela diyelim ki senin paranı çalıyorlardı. Birisi gördü, engel olmaya çalışmadı, sana da haber de etmedi. Sen demez misin ne biçim adamsın ya? Niye bana haber etmedin? Niye bana yardımcı olmadın? Veya mesela diyelim sen mücadele ediyordun, gelip sana yardım etmedi. Ne biçim adamsın demez misin? Dersin. İşte Allah Azze ve Celle aynen o şekilde ey kulum diyecek. Ne biçim ahlakın var? Benim hakkımı gasp edenler vardı dünyadayken onlarla mücadele etmedin. bana yardım etmedin. Diyeceksin ya Rabbi ben sana nasıl yardım edeyim? Kutsi bir hadis var, hatırlıyor musunuz? Ne buyuruyor kutsi hadiste? Allah kıyamet günü diyecek ki kuluna, ey kulum, acıktım, bana yemek vermedin. Kul der ki ya Rab, sen ki ilahsın, ben nasıl sana yemek vereyim? Allah der ki, filan kulum acıkmıştı, ona yemek verseydin bana vermişin sayacaktım. Bana vermişin gibi sayılırdı. Susadım, bana su vermedin. Der ki kul, ya Rabbi ben nasıl sana su vereyim? Allah der ki, filan kulum susamıştı, ona verseydin bana su vermişin sayardım. Hasta oldum, ziyaretime gelmedin. Ya Rabbi sen hasta olmazsın, hem ben nasıl senin ziyaretine geleyim? Allah der ki, filan kulum hasta olmuştu, onu ziyarete gitseydin beni ziyaret etmiş olurdun. Ne diyor yani? Yani benim dinime yardım etseydin, kıyamet günü Allah diyecek ki bana yardım etmedin. Ya Rabbi ben sana nasıl yardım edeyim? Ben kim? Sana yardım etmek kim? Sen zaten her şeye kudretin var. Ben sana nasıl yardım edeyim? Allah diyecek ki benim düşmanlarım benimle savaştılar. Benim dinimi kaldırdılar yeryüzünden. Benim kanunlarımı kaldırdılar. Sen benim kanunlarımı yeniden hakim kılmak için mücadele etmedin. Benim için uğraşmadın, mücadele vermedin. Bana yardım etmedin. Onu yapsaydın bana yardım etmişsin sayacaktım. Şimdi bakın efendiler. Bir fakire yemek vermediğin zaman Allah diyor ki, beni aç bıraktın, bana yemek vermedin. Şimdi bundan çok daha önemli bu dediğim olay. Fakirin aç kalmasından çok daha önemli. Ona yemek vermekten çok daha önemli. Allah'ın hakkını gasp etmişler ve sen Allah'ı savunmuyorsun. Savunmazsan eğer Allah'ın hakkını savunmuş olmazsın. İşte Allah'ın hakkını savunuyoruz. Allah'ın dünyasını, Allah'ın dediği olur demek ahlakı savunmaktır. Güzel ahlak budur. Bunu yapmayanlar, la ilahe illallah'ı anlatmayanlar yani, Allah'tan başka bir ilah, bir otorite olmayacak. Allah'ın dediği olacak. Demeyenler, güzel ahlaklı olamazlar. Güzel ahlakın ilk şartı budur, bir kere bunu yapmamış oluyorlar.